Ayrım 9, Dam Ağası, Kemal Tahir, sayfa 95. 1949 tarihini taşıyan Sarı Defter, Dam Ağası. 1. Kısım, Kitaplı Casus. 1. Bölüm. Panayit İstirahati bir romanını boydan boya bir veremliden dinlediği için iyi veya kötü bütün veremlilere ithaf etmiş. Ben bu romanda yazılanları mahpuslarla beraber yaşadım. Fakat hamdolsun hiçbir zaman Panayit İstirahati kadar yufka yürekli değilim. İyi veya kötü diyemem. Ben kitabımı sadece bütün dünyadaki namuslu mahpuslara, bilhassa Bayat nahiyesinin Pınar köyünden Tablabaş oğlu Mustafa Yıldız'a ithaf ediyorum. Kemal Tahir. Casus nihayet geldi. Unutulur gibi değil bir mübarek cuma günüydü. Saat 11'di. Esasına bakılırsa casus Çorum'a gece saat 11'de ayak basmıştı. Ama kimseyi rahatsız etmemek için iki jandarmasıyla beraber Deli Paşa Oteli'ne inmiş. Ancak sabahleyin daireler açıldıktan sonra müdde-i umumiliğe teslim olmuştu. Binaenaleyh yukarıdaki saat ve gün Çorum Mahpushanesi tarihine aittir. Dipnot. Dama Anadolu'da hem mahpushane hem de ahır, bazen mahpus damı da denir. Dam ağası mahpushaneyi soyan azılı haydut demektir. Casusun geleceğini yüksek vekalet 1,5 ay evvel bir gizli müzekkere ile bildirmişti. 1,5 aydan beri Çorum mahpushanesinde herkes kendi hayal kabiliyetine göre casusa şekil vermekte, zararını kârını güzelce hesaplamaktaydı. Doğrusu aranırsa Çorum mahpushanesi casus meselesinde pek de cahil sayılmazdı. Birbirine hem benzeyen hem de zerre kadar benzemeyen 2 adet casus görmüş geçirmişti. Bunlardan birisi Bulgaryalı İt Koço idi. Kısacık boylu, kolları adeta uzun, gözleri bir hoş olduğundan renkleri bilinmez, sefil, fukara bir adamcağızdı. Çoban Viş'te sürüyü otlatırken bir yere geçmiş, orası da Türkiye'nin 9'unda gibi ciheti askeriyece memnu mıntıka ilan edilmiş imiş. Alman, İngiliz, Fransız, Rus, Yunan, Acem erkanı, harbiye zabitleri serbestçe girebilirler de, Türk milletinin hangi cins ve mezhebine mensup bulunursa bulunsun, çobanları, köylüleri, ameleleri giremezler. İt Koço biraz da akıldan noksan olduğu için mukabil casus teşkilatımızın arayıp da bulamadığı bir av yerine geçmiş. Şifreler gitmiş, şifreler gelmiş. Senelerdir süren ciddi ve devamlı takip neticesinde mühim şebekenin elebaşılarından birisini yakaladık demişler. Askeri mahkemenin esrarkeş nefer onbaşı çavuş gedikli mahkum etmekten bıktığı bir sıraya da rastlamış. Koço'ya 5 sene ceza kesmişler. Çorum'a sürülsün bu casus gavur demişler. Gelmiş, yatak yok, yorgan yok. Darı dünyada bizzat kendisi de dahil olduğu halde hiç kimsesi yok. Yalnız bir tek büyük mahareti var. Köpekler gibi uluyor. Bu köpekler gibi uluyor sözü dile kolay gelir ve milli emniyetimizin can feda ederek yakaladığı hem de delilleriyle birlikte yakalayıp hapsettiği casus Koço dinlenmedikçe hiçbir mana ifade etmez. Koço kısa konuşur bir adamcağızdı. Mahpus milleti faşistlerimizin anladığı manada ırkçı, turancı, milliyetperver değildir. Cezası 5 sene olduğundan 5 senelik koğuşa attıkları zaman koğuş ahalisi insan gibi safa geldin hemşeri, geçmiş olsun dediler. Elleri belinde şöyle bir etrafına bakındı. Teşrifatçı gardiyanın gösterdiği yere kapı dibindeki ranzalardan birinin altını eliyle sağlam manasına yokladı. Çulu çuvalı olmadığı için içine geçip bağdaş kurdu. Sanki selamı işitmemişti.
Ahraz mı bu? Yani dilsiz mi dediler.
Değil, Bulgaryalıymış, dil bilmez. Şunu casus diye adam tutar mı?
Casus mu? Tamam, casus böyle olur Rıza Efendi. Sen nereden bileceksin?
Oğlum ben askerlikte çavuştum. Casusun alasını gördüm. Böyle casus olmaz.
Olur vızır vızır, bizim oralarda da bir takım yakalandıydı. Otomobili oda gibi yapmışlar. Mahpus damı gibi kapısını penceresini demirlemişler. İçine bir canlı arslan koymuşlar. Arslan gezdiriyoruz bahanesiyle memleketin tekmil haritasını çıkarmışlar da bereket.
Ulan Sungurlu'nun haritasını casus ne yapacak? Dere yok, tepe yok, Allah'ın kıraç çölü.
Yahu casus bizim Sungurlu'nun kıraç çöl olduğunu nereden bilecek? Yolu düşmüş gelmiş. Bereket Pire Mehmet Merkez Karakol Kumandanı'ydı. Pire'yi bildin mi?
Bilinmez mi? Hırsızın başı.
Tamam, iyi tanıdığın anlaşıldı. Herifleri toptan karakola dolduruverdi. Bre kardeşim, arslandır, bakımsız aç kaldı mı sana, bulaştı böğürmekliğe. Sungurlu kasabası uyuyamadı bir vakit. Arslan günde bir öküz yermiş.
Attın namussuz, gönüyle beraber mi?
Orasını bilmem. Bir öküz bana mısın demiyor dediler.
Peki seni neden deviri vermemişler? Senden hala öküz mü olur?
Rıza Efendi, sen bu lakırdıyı neden böyle söyledin şimdi? Biz bizim Muhtar Halil Ağa'nın yalancısıyız.
Sonra arslan ne olmuş?
Bakmışlar ki kafesleri paralayıp uğrayacak. O zaman Kürtler daha Mustafa Bey'i öldürmemişlerdi. Mustafa Bey bastonu alıp kaymakama dayanmış. Ben kazamı tehlikeye bırakmam. Herifler casus ise mahkemesi burada mı görülecek? İstemem demiş.
Der Mustafa Bey.
Demiş. Hem bunların casusluğunu Pire nereden anlamış bakalım? Pire yoksa casus başı mı? Kim bilir, gavurun genç karısına mı göz koydu, yoksa mı para mı sızdıracak? İstemem demiş. Piredir herifin kundurasından, nah boyun kadar haritayı çıkarmaz mı? Yallah casusları Erzurum'a 4. Ordu Divanı Harbi'ne yolladılar. Yollarda herifler bir rezillik çekmiş, motorları bozulmuş. Alaca taraflarında kamyona kömüş koşmuşlar.
Arslan?
Arslan Kayseri'ye varmadan sizlere ömür.
Casuslar?
4. Ordu Divanı Harbi'ne gider de bir adam kurtulur mu? Kazım Paşa huzuruna istetmiş. Bir kere bakmış, anladım, hepsi casus, işlerini bitirin demiş. Derhal sallandırmışlar.
Gazeteler yazdı mı?
Yazmadı, böyle şeyi gazete yazar mı? Gizli.
Peki sen Sungurlu'da oturup 4. Ordu'da olan işi nereden öğrendin?
Bizim çavuşçudan birisi askerde, Divanı Harp'te yazıcı. İşte o söyledi. Divanı Harp, Divanı Harp diye oturup anlatıyor. Şöyle astık, böyle sallandırdık derken bir gece aklıma arslanlı casus geldi. Sordum. Sordum, biraz düşündü. Evet, öyle birilerine astık emmi dedi. Şimdi aklıma geldi. Arslanlı casus dedilerdi. Astık.
Peki arslanı da mı astınız?
Arslan'ı vurdular da postunu Kazım Orbay dağlatıp evine aldı dediler. Bilmem yalan, bilmem doğru.
Arslan postu ne olur ki acep?
Bu bir hatıra. İhtiyarlayınca falan zaman şöyle bir iş olduydu. İşte o aslanın postu budur diye ahbabına gösterecek besbelli. İşte bu sebepten biz casus kısmını biliriz. Dur bakayım. Tamam. Bu adam doğma büyüme casus. Mahsustan ahrazlığa vuruyor. Dilsiz oyun oynayacak. Hele rezil.
Koğuş ahalisi de it koçuyu gözlerini kızarak bir müddet seyrettiler. Türk gibi bağdaş kurmuş, Sungurluluyu gülerek dinliyordu. Üstü başı o kadar perişandı ki bizzat kendileri de asırlar boyu aynı perişanlıkta yaşadıkları halde yine yadırgadılar ve acıdılar. Gardiyan Rıza Efendi verilen cigarayı aldı, uzatılan paketten bir tane casus koçoya verdi. Günahtır uşak diye içini çekti, dili yok, dişi yok.
Casus olmakla bir insan insanlıktan çıkmaz. Bizim dinimiz hamdolsun Müslüman, yakıştırıverin.
Meraklanma, acından gebertecek değiliz ya, o da bizim bir felaket arkadaşımız.
İt koçonun ağzından ilk sözü ancak ertesi gün alabildiler.
Ben sürüyü köpeksiz güderim, köpeksiz dedi.
Türkçeyi bir hoş söylüyor, lafı pek anlaşılmıyordu. Gavur olduğu belli bir şeydi. Bu sebeple ulan bakalım sünnetli mi, kabuklu mu diye oyun çıkarmaya kalkan at hırsızı rezil Mehmet Ali'yi tersediler. Fukara şakadan da pek anlamıyordu. Pek mi dövmüşlerdi neydi? Çalık deli çerkes arkasından yavaşça yaklaşıp apansız üstüne çökerek it gibi tepinmeye başlayınca öyle bir feryat koparmıştı ki abdesthane aralığında abdest alanlar eşhedüyü yarıda bırakıp koşmuşlar. Dil bilmez casus it koçayı çalık deli çerkesin altından güç kurtarmışlardı. Frengiden yarı inmeli olan, konuşma yerine yalnız salya saçarak homurdanabilen çalık deli çerkezin herkese böyle şakalaştığını da casus it koçaya anlatmak kabil olmadı. Çalık deli çerkez birisi yellemese, yani teşvik etmese, hatta para yahut cigara vermese kimsenin üstüne apansız çöküp it gibi gerinmezdi. Tek gözlü Kürt Dedo böyle işleri hiç sevmediğinden ranzasında dikilip çalık herkesi, her kim fukaranın üzerine yellediyse anasını avradını,
Bundan böyle her kim yerlerse bütün mahpushane ile gene anasını avradını deyip işi kökünden hallediverdi.
Fakat daha 3 gün geçmeden casus Ahraz İt Koço'nun şakadan iyi anladığı, kendisine yapılan muamelenin altında kalmak da istemediği meydana çıktı. Gene bir öğle üzeri 70 kişilik koğuşun işsizlikten ne halt edeceğini şaşırdı. Durgun, öfkeli, tehlikeli bir sırasında dehşetli bir köpek sesi ortalığı velveleye verdi. Köpek belli bir şey, tam kurtçu bir cinsti. Şu anda kurda hiç insaf etmeden dalmış buluyor, bir çare kurdu, hamur hamur yoğuruyordu. Kurdun perişanladığı sesinden belliydi, koştular. Bu sefer de casus Ahraz İt Koço, çalık deli çerkesi iki ranzanın arasında yere yıkmış, duvara sıkıştırmıştı. Tıpkı bir kurtçu it gibi uluyarak, havlayarak adeta paralıyordu.
''Bu ne, bu ne? Kudurdu mu uşak? Demek gelirken kuduz it dalamış bu karayı, açılın. Kuduran adam köpek gibi olur mu? Taslamam idden ayırt edemezsin.''
Çalık deli çerkesin bir tarafı inmeliydi ama kollarının dehşetli kuvvetli olduğu biliniyordu. Bir yere yapıştı mı parmakları kopmadan bırakmazdı. O sebeple müdür vekili Katip Lütfü Özelçi arada sırada çerkesi ağa takımına saldırtır, piyangoya uğrayan biçarenin deliyle boğuşmasını, yüzünün gözünün salya sümük içinde kalmasını gülerek seyrederdi. Çalık deli çerkesin çırnağına düşenler ancak 10 kuruşla canlarını rezaletten ve pislikten halas edebilirlerdi. Artık huyunu almışlar da ileride üzerlerine doğru akıntıya tutulmuş, salapuryalar gibi yanpiri yanpiri koşar görünce Bay Lütfi Özelçi'nin yanında olduğunu anlarlarsa ona doğru seyirtip ''İşte 10 kuruş bey, durdur şunu rica ederim.'' diye onluğu atıp canlarını kurtarırlardı. İşte bu sebepten çalık deli çerkesin nasıl olup da iskilip bardağı kılıklı, casus Ahraz Koço'dan kurtulamadığına şaştılar. Neticede domuz gavurun kol kuvveti cihetinden 2 deli çerkese bedel olduğu anlaşıldı. Ve tek gözlü Kürt de o dakikadan itibaren casus Ahraz İt Koço'yu kendine pehlivan ilan etti. Derakap çay kaynatıp ranzasına oturttu.
''Biz sürüyü köpeksiz güderiz.''
''Anladık başımızın belası. Burada sürüler köpeksiz güdülür. Burası 4. ordu taraflarına benzemez. Kıraç olduğundan sürüler kurtçu köpeği doyuramazlar. O sebepten buranın adamı kurda baş vererek sürü besler, anladık.''
''Biz sürüyü köpeksiz güderiz.''
''Anladık be kardeşim. Neredensin, kimlerdensin? Bu iş başına nasıl geldi?''
''Sürüyü köpeksiz güderiz. Bu sebepten ağa bizi sever.''
''Kurt gelirse it gibi ürür de mi kaçırırsın rezil?'' Koço bu söze öyle sevindi ki az kalsın dedoyu kucaklayıp öpecekti.
''Evet, evet.''
''Peki bu mahkumiyet işi nasıl oldu?''
''Sürüye köpek istemez. Köpek ben.''
''Kendini methetme namussuz.'' İşte o anda Koço itliğini enine boyuna meydana koydu. Tek gözlü dedonun ranzası üzerinde bütün hünerini meydana koydu. Dünyada kaç çeşit köpek varsa bu köpekler ilk doğdukları andan ölüm anlarına kadar kaç çeşit ses çıkarabiliyorlarsa hepsi İt Koço'da tekbildi. Açlık sesleri, yiğitlik sesleri, kancıkların erkek arayan, erkeklerin kancık arayan kızgınlık sesleri. Köpek matmazellerin bekaretlerini verirken çıkardıkları nazlı mustarip sesler. Rüya görürken çıkarılan sesler, tazının avı alırken aldıktan sonraki sesleri, kubayların iz sürme sesleri, küçük ev finolarının bisiklet kornasını hatırlatan incecik kesik sesleri ve bilhassa korucu köpeklerin kalın, mert muharebe sesleri, ille bu korkunç savaşçı naraları. Mahpushane şehrin kenarında ve aygır deposunun karşısındaydı. Şehirden sürülen bil cümle itler ve köyden kaçıp gelenler aygır deposunun gübre dolu avlusuna yerleşirler, büyük bir sürü teşkil ederlerdi. Bu sürü arada sırada köpek zehirleyicilerinin gayretiyle %90'ını kaybetse de bir haftaya varmaz kadroyu nasılsa tamamlardı. İt Koço gelip marifetini göstermeye başladıktan sonra karşıdaki çetenin rahatı kaçmıştı. Arada bir dişi sesi duyan erkekler hep birden mahpushane pencerelerinin önüne toplanıyorlar. Sonra birdenbire peydahlanan büyük köpek sesiyle çil yavrusu gibi dağılıyorlardı.
Eğer gece yarısına doğru küçük bir köpek her nedense korkup ürümeye başlar ve galiba kendisinden gittikçe daha fazla ürkerek susmak bilmezse, koca 5 senelik koğuş it koçuyu pencereden dışarıya bir kere havlattırırlar, fukara ve korkak Fido'nun sesini şıp diye kestirirlerdi. Giderek öyle oldu ki üst koğuşlarda ekserisi ağır ceza ile mevkuf, uzayıp giden köpek sesiyle uykusu tedirgin olanlar, normal gardiyanlar vasıtasıyla gecenin bir vaktinde tek gözü körde doya bir selam sarkıtarak geveze iti susturmayı adet edinmişlerdi. Böyle bir ricacı geldiği zaman Dedo koğuş hizmetçisi vasıtasıyla it koçuyu yavaşça uyandırır, parmağıyla dışarıdaki bir çare sesi gösterirdi. İt koça don gömlek pencereye gelir, uzun bir feryatla terbiyesize haddini bildirerek ranzasına dönerdi. Koğuş halkı iyi kötü 2 minder bir de eski çul vermişlerdi. Koça artık yatak sahibi sayılırdı. Akıllılar koçoyu ağır hantal adımlı çıplak ayaklarını tembel tembel sürüklerken görürlerse başlarını sallıyorlar. "Rabbimin bir hikmeti canım," diyorlardı. "Demek it gibi ürümek de işe yararmış. Şu fukarayı itlik doyuruyor vesselam." Mabusane'nin gördüğü ikinci casus eski bir yüzbaşıydı. Zahir dünya üzerindeki bütün casusların kısa boylu, yerden bacak olmaları şart idi ki bu casus yüzbaşı da tıpkı it koçoya benziyordu. %95'i askerlik etmiş mahpusların bir tanesi bile böyle kısa boylu bir yüzbaşı görmemişlerdi. Bu herhalde yakalandıktan sonra dert ile böyle küçülmüş olmalıydı. Suratı gayet kalın, gayet siyah, gayet çatık 2 kaştan ibaretti. Omuzları daracık, bacakları biraz çarpık, fakat elleri insanı şaşırtacak kadar kocaman ve yamru yumruydu. Yüzbaşının derisi ancak kömürcülerde görülen siyah esmer cinstendi. Bu mini mini kupkuru vücudun bütün erkeklik kudretleri yalnız sesinde toplanmış denebilirdi. Bütün ömründe mülazımlıkta kalmayıp oradan tekaüt edilmesinin sebebi de sedasının akıl almaz kocamanlığından olsa gerekti. Alayı teftiş verirken kumandayı her daim kendisine yaptırdıklarını, evvelallah sesinin ovayı bir tamam kapladıktan sonra karşı dağlara çarparak tekrar geriye geldiğini söyler, bir feryatta top katanalarını yere çökerttiğim çok olmuştur derdi. Bundan dolayı koğuş uyuduktan sonra büyük bir mecburiyet olmadıkça konuşmaz, çünkü fısıldaşmayı bilmezdi. Birisinin kulağına bir söz söyleyecek olsa en uzak ranzada uyuyan en derin uykulu adam zıplayıp kalkıyordu. Casusluktan 15 seneye mahkumdu. Bize Erzurum'da divanı harbi nalladı diye güler, güvendiklerinin kulağına ilave ederdi. Kurşuna gidiyorduk, bir bıçak sırtı kaldıydı. Bereket paraya ne demişler, iltimas dilek ve temas madeni has demişler. Bizde iltimas yok, dilek teması da yok, madeni has var. Haybe'ye gidiyorum ya Allah diye zıplayıp ayağa kalktılar. 15 seneyle kurtulduk. İyi ama ne yapmıştı da 15 seneyle kurtulmuştu? Bu casusluk nasıl bir zanaattı? Bir yerin haritasını mı çıkarmış, birisine askerin sayısını mı bildirmiş? Yüzbaşı bu cihetlere hiç yanaşmıyor, siz anlamazsınız manasına bir işaret yapıyordu. Arada sırada asıl marifetinin yakalanmadığı ile övünür, arada sırada bir günah olarak hapse atıldığını, sebep olanların er geç cezalarını bulacaklarını söylerdi. Hasılı bir lakırdısı bir lakırdısını tutmuyordu. Karşısındakiler Kürt ve Alevi iseler başka bir hikaye söyler, Türklere, Lazlara, Çerkeslere bir başka masal anlatırdı. Bu muhtelif hikayelerin müşterek tarafı, yüzbaşının başına her ne hal geldiyse 1937 Dersim harekatı sırasında gelmiş olmasıydı. Bu harekata bölük kumandanı olarak bölüğünün başında iştirak ettiği muhakkaktı. Sözün burasında eğer karşısındakiler Kürt ve Alevi iseler, kurnaz kurnaz göz kırpar, aslını inkar edenin çingene olduğunu, yapılanlara dayanamayıp Dersimlilere iltihak ettiğini söylerdi. Konuşurken ağzına baktırmasını bilenlerdendi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 108.